Kur'an ile gördüm ki hem benim hem herkes için şu dünya muvakkat bir ticaretgah. Evet, dünya nedir? Hani denir ya, benim dünya görüşüm şudur, benim felsefeme göre böyledir. İşte şu cereyana göre dünya şöyle değerlendirilmiş. Biz de Kur'an ehli olarak nasıl değerlendiriyoruz? Üstadımız Kur'an'ın nuru ile dünyanın mahiyetini bize açıklıyor. Tabi bunlar madde madde incelemeye çalışacağız. Herkes için şu dünya muvakkat bir ticaretgâhtır. Ben de ticaret ehliyim. Yeryüzündeki bütün insanlar da ticaret ehli. Ehli iman bunun farkında. Ehli gaflet farkında değil. Ehli küfür zaten Allah'ı ahireti kabul etmiyor ki bunu kabul etsin. Ama ister farkında olsun, ister idrak etsin, ister lakayt kalsın, ister kabul etsin, isterse gaflette olsun, düşünmesin, isterse inkar etsin, değişmiyor. Herkes için bu dünya muvakkat bir ticaretgah. Herkes bu dünyaya ticaret için gönderilmiş. Yani ebedi hayatı kazanmak için gönderilmiş. Ama bunun kaybetme boyutu da var. Ticaret çünkü biliyorsunuz iki yönlüdür. Ya kar edersiniz ya da zarar edersiniz. Ama ticaret muvakkat, vakitli. Yani öyle yüzlerce sene, asırlarca zaman ticaret etme şansınız yok. Belli bir zaman içerisinde size verilen zamanı kullanmak suretiyle o ticareti yapmakla mesulsünüz. Yani sınavda işte kaç tane soru soruyorlar? 120 soru. Diyelim ki 2 dakika veriyor her soru için. 240 dakika sonra kağıtları alacağım diyor hoca. Diyelim ki 241. dakikada yok, sınav bitiyor. Onun için bazen Cenab-ı Hak bize fırsat veriyor. 50 sene, 60 sene, bazen 100 sene, bazen 30 sene, bazen 20 sene. Bu Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Dolayısıyla her ne kadar olursa olsun sınav ticaret için imtihan uzun yıllar, asırlar devam etmeyecek. Onun için ömrümüzün her dakikası bizim için sermayedir. Her dakikasını dikkatli, itinalı kullanmamız, keyfiyetli kullanmamız gerekiyor. Tövbe suresi 111. ayet. Muhakkak Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet karşılığında satın aldı. Evet, nefislerini ve mallarını. Buradaki nefis nefsi emmare değil, insanın zatı. Dolayısıyla Allah bizim gözümüzü satın aldı. Ne için? Cennet için. Burnumuzu satın aldı, ağzımızı satın aldı, kulağımızı satın aldı, kalbimizi satın aldı, duygularımızı satın aldı, bütün varlığımızı, hatta mallarımızı da, mülklerimizi de, evlatlarımızı da, her şeyi ne için satın aldı? Cennet için satın aldı. Öyleyse biz cenneti kazanmak, öyleyse bu fani dünyada muvakkat vazifede, geçici vazifede ebedi bir mükafatı. Yani dünya şartlarında böyle bir şey yok. Yani 8 saat çalışıyorsunuz ayda. İşte ay sonunda 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira neyse maaş alıyorsunuz. Yani işte patron veya size maaş veren kurum bu bizim mali şeyimizi sonuna kadar veriyoruz demiyor size. İşte al sana çek, açık çek, bunu istediğin gibi rakamlarla doldur demiyorlar, değil mi? Ama Allah bunu diyor. Yani kısa zamanda, geçici zamanda, yani dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatında eğer güzel ticaret edersen sana açık çek. 3 günü kaybetmeye bedel, işte kısa fani ömrü kaybetmeye bedel, sonsuz trilyonlar sene ebedi bir ömür kazanacaksın. Hem de cennet kalitesinde ve keyfiyetinde. Yani cennetle dünya birbirine kıyas edildiğinde dünya bütün şaşasıyla beraber bir zindan hükmünde kalıyor ahirete nispet edildiğinde. Dolayısıyla bizim gözümüzü Allah niye satın aldı? Cenneti kazanmak için. Eğer biz Allah'a değil nefsimize gözümüzü satarsak harama bakarız. O zaman cenneti kazanamayız, ticarette iflas edenlerden oluruz. Göz sermayesinden iflas ederiz. Kulak sermayesi eğer kötü sözleri işitir, kötü şeyleri dinlerse, harama kapısını açarsa o da iflas eder. Ağız, yani konuşmak sermayesi de eğer galiz tabirler konuşursa, eğer gıybet konuşursa, eğer yalan konuşursa o zaman bu sermaye de iflas eder. Ama Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşgul olursa, ama Allah dinini tebliğ etmek, anlatmak, bu nurlu hakikatlerle meşgul olursa o sermaye yerine göre, ihlasına göre, samimiyetine göre, sadakatine göre bire 1000 kazandırır, bire 10.000 kazandırır, bire trilyon kazandırır. Dolayısıyla bizim dünya hayatı bizim için bir ticaret yeridir ama muvakkattır. Dolayısıyla vakitlidir. Yarın bu ticareti yapar mıyız bilmiyoruz. Öyleyse ticaret vakitlerimizi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Han diyor ya, ömrünü bulunduğun gün, hatta bulunduğun an bilmelisin. Ve her gün dolar boşalır bir misafirhane. Dünyanın bir başka boyutu. Dünyanın mahiyetini konuşuyoruz. Bir başka boyutu neymiş? Her gün dolar boşalır bir misafirhane. Günde 500 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Günde yeni dünyaya gelenler ölenlere nispeten biraz daha fazlaymış. Dolayısıyla saniyede 6 kişi ölüyor. Şu saniye 6 kişi öldü. İşte 8-10 kişi, artık 7 kişi doğdu. Her saniyede bu tekrarlanıyor. Öyleyse bu dünya ne? Sürekli dolup boşalan bir yer. Dünyaya gelenler öyleyse, dünyada yaşayanlar öyleyse misafir. Dünyadan gidenler de misafirlikleri bitmiş dünyada başka bir aleme gidiyorlar. 20. sözde Üstad Hazretleri mükemmel bir ifadesi var. Diyor ki programımız budur ki dünya bir misafirhanedir. Bunu beynimize kazımamız lazım. Kalbimize kazımamız lazım. Nefsi emmarenin yüzüne çarparak, döverek ona bunu ikna etmemiz lazım. Dünya bir misafirhanedir. Evet. Öyleyse misafirhane mi? Evet. Sen de misafir olduğunu kabul ettin mi? Evet. O zaman misafir gibi davranacaksın. Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Ömür sermayesi azdır. Yapılacak işler çoktur. Biz buraya ebedi ahireti, trilyonlar sene olan beka hayatımızı, cenneti kazanmaya geldik. Evet. Dünya niye verildi? Bunun için verildi. Bu aza ve cihazat bunun için verildi. Niye verildi bu aza ve cihazat? Bunun için verildi. Evet. Oyun, eğlence, günah, gaflet için verilmedi. Yani düşünün, koca koca binalar yapıyorlar şimdi, gökdelenler, alışveriş merkezleri, AVM'ler yapıyorlar. İşte içini bütün teknolojik cihazlarla donatsınlar. İşte her tarafı kameralarla donatsınlar. Zaten öyle de yapıyorlar. İşte o kameraları, o bilgisayarları idare eden merkezler kursunlar. İşte kompütür sistemleri, bütün teknolojik ne kadar şey varsa yapsınlar. Envai çeşit para harcasınlar. Yani en küçük detayını hesaplayacak kadar para harcasınlar. Binler, milyonlar harcasınlar. Sonra bu işte 30 katlı, bu 40 katlı, işte bu şu özellikle akıllı binalar, şu kamera sistemleri, şu bilgisayar sistemleriyle idare edilen, düğmesine bastığınızda işte perdeler açılıyor falan. Kapılar işte bilmem kaç güvenlikli otomatik falan. Yani neyse artık bunları duyuyoruz, okuyoruz. Böyle bina ne için yapıldı bu? Bu trilyonlarca masraf niçin? Ya biz bunu işte umumi tuvalet yapmak için, özür dilerim, yaptık dese adam. Ya hayırdır ya, böyle bir şey için, böyle bir adi bir iş için bu kadar büyük bir masrafa ne gerek var? Evet, böyle cihazat için, yani günah işlemek için bu beden yaratılmış olamaz. Gaflet için bu beden yaratılmış olamaz. O zaman bu bedene ne gerek var? Hayvan olurduk yani. Dolayısıyla bu dünya ya biz ebedi hayatı, cenneti kazanmak için geldik. Bize verilen azâ ve cihazat da o nispetle kaliteli ve kıymetli. Onu yapabilecek selahiyete, ehliyete, efendim potansiyele sahip. Bu senin etrafındaki kabristanın. Sen hala misafir olmadığını mı düşünüyorsun ey nefsim? O zaman şunu dinle. Bu senin etrafındaki kabristanın 100 İstanbul içinde vardır. Eyüp Sultan'dan bahsediyor. Eyüp Sultan kabristanından bahsediyor. Eski bir kabristan. Osmanlı zamanından beri dolan bir kabristan orası. İnsanlığı yutuyor. İstanbul'u 100 defa yutmuş. Çünkü 100 defa İstanbul buraya boşalmış. Bu cümle çok güzel. Bütün İstanbul'un halkını buraya boşaltan bir hakimi kadirin hükmünden kurtulup müstesna kalamazsın. Sen de gideceksin. Yani öyle bir hakimi kadir, öyle bir kudret sahibi, hükmedici bir zat ki bütün İstanbul'u kabristana boşaltıyor. Yani hem de 100 defa. E sen necisin ya? Sen neyine güveniyorsun? Girmeyeceğini mi zannediyorsun? Müstesna kalacağını mı zannediyorsun? Hayır, sen de gideceksin. Bu menzilcikte misafir olduğum gibi İstanbul'da da misafirim. Eyüp Sultan Camii'nin küçük bir odasına, mahfiline girmiş. Üstad diyor ki sen burada misafirsin. Evet. İstanbul'da da misafirsin. Evet. Dünyada da misafirsin. Kendin hepsine diyor. Bu menzilcikte misafir olduğum gibi İstanbul'da da misafirim, dünyada da misafirim. Misafir yolunu düşünmeli. Nasıl ki bu odadan çıkacağım, bir günde İstanbul'dan da çıkacağım, diğer bir günde dünyadan çıkacağım. Evet, hepimiz bulunduğumuz mekanı bu şekilde değerlendirebiliriz. Öyleyse madem ki dünya bir misafirhane, madem ki biz misafiriz, misafir ne yapmalı? Yolunu düşünmeli. İşte bununla yine örtüşen bir ifade. En bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın. Evet. Dünyayı daimi zannedip, dünyayı eğlence yeri zannedip ne yapmasın? Ahiretini unutmasın. Ahiretini unutmayan, dünyayı bir misafirhane olarak telakki eden, dünyayı bir ticarethane olarak telakki eden, dünyayı ahiret ticareti için geldiğini düşünen, kendisinin misafir ve bir gün bu misafireden, misafirhaneden kovulacağını, çıkarılacağını düşünen kişi, kovulma tabiri şöyle, eğer dünyaya bağlanırsa, insan aşık olursa kovulur. Ama aşık olmazsa, burayı bir misafirhane olarak bilirse, benim ebedi meskenim, ebedi mekanım, ebedi vatanım burası değil derse, o zaman buradan haydi çık, hakiki vatanına gidiyorsun denildiğinde alerre sivel ayn der, çıkar. İşte en bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin. Bu zamanda maalesef böyle bahtiyar az. Çünkü yestahibbûnel hayâte dünyâ alel âhire sırrınca severek, bilerek dünya hayatını bildiği halde, ahiret hayatını da bildiği halde dünyayı ahirete tercih eden insanların çoklukta olduğu bir zaman, bu zaman Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin. Hayatı ebediyesini, hayatı dünyevi için bozmasın. Maleyani şeylerle ömrünü telef etmesin. Bahtiyar olmak isteyen kişi bunları böyle olacak. Boş, faydasız, dünya ahirete hiçbir geçerliliği, geçer akçe olma özelliği olmayan şeylerle sermayesini, vaktini, zamanını, hayatını, duygularını, hissiyatını ne yapmasın? Harcayıp telef etmesin. Ne yapsın? Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. O zaman sonuç, selametle kabir kapısını açıp saadet ebediye girsin. İşte biz de bunu mu istiyoruz? Evet. Öyleyse mihmandar-ı kerimin izni dairesinde yiyip içip şükredeceğiz. Kanunu dairesinde işleyip hareket edeceğiz. Ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazardır dünya. Bizim Kur'ani bir nazarla dünya nedir diye baktığımızda, dünyanın mahiyetini anlamaya çalıştığımızda dünya karşımıza böyle çıkıyor. Gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazardır dünya. Evet, bu pazarda çamur da satılıyor, miski amber de satılıyor, diken de satılıyor, çiçek de satılıyor, zehir de satılıyor, bal da satılıyor. Haram helal var, işte günah ibadet var, gaflet huzur var, iman küfür var, efendim istikamet dalalet var, hepsi var. Yani her şey bu pazarda satılıyor. İsteyen istediğini satın alabilir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Evet. Dolayısıyla imtihan böyle olur yani. Başka türlü imtihan olmaz. Şimdi adama sorsan ki, desen ki yani sen işte bu saray, işte bu da gecekondu. Hangisini istiyorsun? Yani bunu saf bir çocuğa da sorsan gecekonduyu isterim demeyecektir yani. Dolayısıyla imtihan nasıl olur? Hem nefsin arzusu, hem şeytanın hilesi, hem zamanın ilcatına cazip gelen işte günahlar, gafletler cazip gelecek bir taraftan, bir taraftan da ebedi hayatı kazandıracak şeyler ortaya konacak. İnsan tercih şeyini ortaya çıkaracak. Cüzi iradesini, tercihini Allah'tan yana, ahiretten yana kullanacak. Kur'ani bir tercih ortaya koyacak. İmtihanın gereği şartı budur. Öyle tercihsiz bir kazanım yoktur. Cennet ucuz değildir. Cehennem de lüzumsuz değildir. Dolayısıyla dünya bir tezgah ve bir mezradır. Ahiret pazarına münasip olan mahsulatı yetiştirir. Dünya öyle bir pazardır ki ahiret pazarına layık olan mahsulat buradan yetişip geçiyor. Biz de o mahsulatı artık nefis ve şeytana tabi olursak ona göre mahsulat alacağız. Allah'a, Kur'an'a tabi olursak ona göre mahsulat alacağız. O mahsulatta cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin münasip maddeleri, mevad-ı münasibeleri başka tarafa çekileceği, işte ayrılın denilecek o günde alemi ahiret tezahür edecek. Biz de artık dünya pazarından ne aldıysak onlara uygun tarafa gideceğiz. Cenab-ı Hak bizi cennete giden, cennet maddeleri kazanan, cenneti kazanacak alışveriş yapan kullarından eylesin inşallah. Evet, ve dünya neymiş? Devam ediyor bir başka boyuttan. Nakkaş-ı ezeliğinin teceddüd eden bir defteri. Hikmetle yazar, bozar bir defteri dünya. Şimdi dünyaya böyle bakıyoruz değil mi? Allah ahiret hesabına mı bakıyor? Evet, o zaman dünyanın bir başka boyutu da ezeli nakışsa, ezeli olan, efendim, ebedi olan, efendim, Allah'ın bir vasfı da nakkaştır Cenab-ı Hak. Evet, o nakkaş olan, nakışla, sanatla yazan, icraatını adeta böyle yapan zatın bir defteridir dünya. İşte o deftere yazar nakışlarını Cenab-ı Hak. böyle yazar ve sürekli o nakışları da tazeler. İşte bahar bir halıdır. O halının nakışlarına bakalım. Binlerce, milyonlarca çeşit çiçek. İşte yüz binlerce çeşit böcek. İşte milyonlarca çeşit bitki. İşte bir bahar halısında nasıl nakışlar var. Ve bunlar sürekli değişiyor. Bunlar sürekli siliniyor, yerine yenileri nakşediliyor. Bunların hepsi hayatlı. Bunların hepsi güneşle irtibatlı. Semavatta ayrı nakışlar var. Semavatta ayrı bir defter. Dünya defterinin ayrı bir parçası. Orada ayrı bir nakışlar var. Kara delikler bir başka nakış. Efendim, meteorlar nakış. Yıldızlar, aylar, galaksiler. Acayip nakışlar. Denizler, okyanuslar. Bunlar da bir dünya defterinin ayrı bir sayfası. Orada da işte istavrit, mezgit, hamsi, balina, yılanlar, kaplumbağalar. Aman ya Rabbi, çeşit çeşit nakışlar, sanatlar, yosunlar, bitkiler. Yani ancak belgesellerde belki görme ihtimali bulabiliyoruz. Okyanusların işte 200-300 metre derinliklerinde apayrı alemler, müthiş nakışlarla nakkaş-ı ezeli oraları böyle yazmış. Nakışlarını oralarda sergiliyor. Evet. Dünya böyle. O zaman biz bu dünyaya kim namına bakacağız? İşte o nakışları yazan nakkaş hesabına bakacağız. İşte o derinlikleri görünce Subhanallah diyeceğiz. İşte o güneşleri, ayları, yıldızları müşahede edebilirsek inşallah ederiz. Tefekkür edebilirsek inşallah ederiz. Allahu Ekber diyeceğiz. Maşallah, Barekallah diyeceğiz. Kelebeğe bakacağız. Hayret edeceğiz. Subhanallah diyeceğiz. İşte nimetlere bakacağız. Koklayacağız. Elhamdülillah diyeceğiz. Gıdalandığımız zaman hakeza, işte bunun için biz dünyaya geldik. Dünyaya geliş gayemiz, dünyadan istifademiz bu şekilde olmalı. Evet, ve her bahar bir yaldızlı mektubu ve her bir yaz bir manzum kasidesi. Nakkaş ezeli olan Allah, baharı yaldızlı bir mektup olarak yazmış. Hakikaten çok yaldızlı, hakikaten çok şaşalı bahar mektubu, her bir yazda manzum bir kaside. Yani çok şiirsel, şiir gibi yazılmış. Şiirin bütün özelliklerini taşıyan manzum bir kaside. Tabii elhamdülillah bunları tefekkür etmek, düşünmek lazım. Ama ben ayrı bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Manayı harfi, manayı ismi boyutundan. Efendim, altınla yazılmış Kur'an-ı Kerim olsa, harfleri altından yazılmış olsa, işte cildi envai çeşit kıymetli taşlar, yakutlar, zümrütlerle donatılmış olsa ve biz de buna baksak, işte şöyle güzel, şöyle şaşalı, şöyle parlak, şöyle harika, şöyle şey desek. Ama ya hele şu Elif'e bak, bak Elif'e bak. Ne kadar sanatlı yazılmış desek. Hele şu yazıların duruşuna bak. Zaten altından böyle veya altın suyuna batırılmış neyse sanatsal bir şey var. Çok şaşalı, gözümüzü kamaştırıyor. Hele bir de yazılışına bak. Hele Hattat bunu buraya nasıl özenle yazmış, özenle koymuş. Şu Elif'e bak, şu Lam'a bak, işte şu Ha'ya bak falan. H'ye bak falan. Ya, ama okumuyoruz bak, dikkat ediyor musunuz? İşte bahar da yaldızlı bir mektup. Yaz da işte o Kur'an gibi çok sanatlı manzum bir kaside ama okumuyoruz. Yani şöyle güzel, böyle güzel, şöyle harika, böyle harika okumadıktan sonra yani bu bir Kur'an, yani bu bir mektup, bu bir kaside. Okumadıktan sonra, ondaki mesajı almadıktan sonra sadece onun şaşasına, parıltısına, güzelliğine, sanatına aşık olup takılıp da o sanatın, efendim, o nizamın, efendim, o yazının, o nakışın sahibi olan Allah'ı bulamadıktan sonra ne kıymeti var? Bizim açımızdan ne kıymeti var? Evet, ve dünya daha bir başka açıdan da şöyleymiş. Ve o Sani Zülcelal'in cilve-i esmasını tazelendiren, gösteren ayneleri. Evet, dünya celal sahibi Sani'in, Allah Sani'dir, her şeyi sanatlı yapar. Allah'ın sanatsız yaptığı bir şey yok. Yeryüzündeki bütün sinekleri inceleyin. Ama bütün sinekleri. Bir tekinin kanadında nakış, sanat olmadığını göremeyeceksiniz. Evet, Allah Sani Zülcelal'dir. İşte o Sani Zülcelal'in esmasının tecellilerini, cilvelerini tazelendiren, gösteren ayneler mecmuasıdır. Aynelerdir, aynelerin yeridir dünya. Ayna ne içindir? Ayna kendisi için midir? Hayır. Aynaya biz niye bakarız? Hele şu aynaya bakın. Çerçevesi ne de hoş. Camı ne kadar özenle seçilmiş bir cam. İşte rengi şöyle, rengi böyle diye aynanın karşısına geçmeyiz değil mi? Aynaya biz ayna namına değil, aynaya bakan kişi namına bakılır. Veya bir başka örnek vereyim. Aynalar dedi ya, oradan yola çıkıyoruz. Mesela insanlar arabanın camına bakıyor değil mi? Trafikte giden insanlara bakın. Herkes işte direksiyonu tutmuş. Herkes cama doğru bakıyor. Arabanın camına bakıyor. İstisnasız herkes bakıyor. Şöyle dışarıdan şöyle bakan bir adam şöyle dese, ya bu adamlar bu arabanın camlarına niye bakıyorlar? Bu camlarda nasıl bir sanat var ki bunlar bakıyorlar? Ne kadar sanat isterse altın olsun, zümrüt olsun, ne olursa olsun yani. İnsanlar onun için bakmıyorlar arabanın camına. Ne için bakıyorlar? Arabanın dışındaki alemi görmek için bakıyorlar. Yani arabanın camına arabanın camı için bakılmıyor. Aynaya ayna için bakılmıyor. Evet. Öyleyse bu dünyadaki her şeyde bir ayna mı? Evet. Esma-i İlahi'nin aynası mı? Evet. O zaman o şeye kendisi hesabına bakılmaz. Gösterdiği şey namına bakılır. Aynaya biz kendisi hesabına bakmıyoruz. Gösterdiği şey namına, kendi hesabımıza, arabanın camına, arabanın camı için bakmıyoruz, gösterdiği şey namına bakıyoruz. Ağaç da bir ayna mıdır? Esma-i İlahi'nin bir aynası mıdır? Evet. Öyleyse ağaca ağaç namına bakılmaz, Esma-i İlahi'ye hesabına bakılır. Bilmem izah edebildim mi? Dolayısıyla ağaca ağaç namına baktığımızda, ondaki esmaları okuyabiliriz. Ya mülevvin deriz mesela. Allah ağaçta rengarenk çiçekleri, çeşit çeşit meyveleri ama yaprakları rengarenk yaratmış. Onlara bu rengi ya mülevvin olan Allah vermiş. Ya cevvat deriz ağaç. Pek çok meyveleri, yüzlerce kilo, belki binlerce kilo, belki tonlarca. Şimdi o ağacın bütün hayatını esas aldığımızda meyveleri getiriyor bize, dallarının eliyle ikram ediyor. Ağacın herhalde bizi çok sevmesi mümkün değil. Herhalde bizim o meyveye ihtiyacımız olduğunu bilmesi mümkün değil. Herhalde ağaç cömertliğinden, elinin açıklığından bunları gönderiyor da değil. Öyleyse bunu gönderen Allah'tır Celle Celaluhu. O Allah cevvattır, cömertlik sahibidir, cömerttir. Baksanıza sadece bir mevsimde soframıza yağan meyvelere bir baksanıza. Şu anda portakal, elma mevsimi diyelim. Nasıl yağıyor? Sadece İstanbul'un pazarlarını düşünün. Marketlerini düşünün. yani bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı düşünmenize gerek yok. Nasıl cömertlikle Cenab-ı Hak ihsan ediyor o meyveleri. Ya Rahim, bize merhamet etmeyen, bize acımayan bunları veremez. Rahim olan Rabbimizin ihsanıdır bunlar. Ağaca bakıyoruz. Ya Kerim, Kerim olan Rabbimizin ikramıdır bunlar. Ya Alim, bizi bilen, bizim o gıdalara ihtiyacımız olduğunu bilen bir zatın ihsanı ikramıdır. Ya Hakim, hikmetle her şeyi yapıp yaratanın bir ihsanı ikramıdır bunlar. Evet, ya Rabbes semavat vel ard, semayı da arzı da terbiye eden bir Rab tarafından bu ağaç bize hizmet ettiriliyor. Güneş olmazsa, hava olmazsa, okyanuslar buharlaşıp oradan yağmur inmezse bu ağaç bize meyvelerini veremez. Ya Cemil, bu ağacı yaratan ne güzel, ne güzel yaratmış. Onun için dünyayı ve ondaki mahlukatı manayı harfiyle sev, manayı ismiyle sevme. Ne kadar güzel yapılmış de, ne kadar güzeldir deme. Ya Cemil, ya Cemil, ya Allah de. Dünyanın mahiyetini Bediüzzaman Hazretleri bize tarif ediyor, göstermeye devam ediyor. Ve ahiretin fidanlık bir bahçesi. Dünya neymiş? Ahiretin fidanlık bir bahçesi ve rahmeti ilahiyenin bir çiçekdanlığıymış. Yani fidanlıkları biliyorsunuz. Fidanlıktan o fidanlar alınıyor. İşte çeşitli yerlere ekiliyor. Dünya ahiretin fidanlığı. Ahiret artık buradan giden fidanlarla ahiret alemi artık böyle şenlenecek. Dolayısıyla bizim buradan götüreceğimiz ameller ahiret alemini bir anlamda şekillendirmiş olacak. Ve rahmet-i ilahiyenin çiçekdanlığı, yani çiçeklik böyle olursa, çiçekdanlık böyle olursa, Allah'ın saltanat merkezi olan cennet, ahiret acaba nasıl olur? Orada Cenab-ı Hakk'ın rahmeti nasıl tecelli eder, değil mi? Dolayısıyla dünya alemi ahiretin bir fihristesi hükmündedir. Ve bir cümle daha kullanıyor dünyanın mahiyetini ifade eden ve alemi bekada gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus muvakkat bir tezgahı mahiyetinde gördüm. Dünya neymiş? Beka aleminde gösterilecek olan levhaları yetiştiren özel bir tezgah, ama vakitli bir tezgah. Belli bir süre, filmin bir süresi var. Kameralar çalışıyor, kaydını yapıyor. Ama film bitince de artık o süre tamamlanınca da vazife bitmiş oluyor. Tabir caizse dünyanın da herkesin ayrı ayrı filmini, ayrı ayrı hayatını, senaryosunu, neyse yaşantısını çekiyor. Çeken tezgahları var dünyanın. Dolayısıyla bunlar bittikten sonra, matlup netice alındıktan sonra, maksat hasıl olduktan sonra artık dünyada manasını ifa etmiş olacak. Dünyada kapanacak ve yerine ahiret kurulacak. Yani yumurtaların artık kuluçkadan çıkacağı, tohumların artık filizleneceği bir aleme hizmet ediyor dünya. Yumurtalardan çıkacak artık bu yumurta, hepsi yumurta bakıyoruz. Ama bunun içinde ne var? Yılan mı var? Tavus kuşu mu var? Bülbül mü var? Efendim timsah mı var? Yumurta çatlayınca o kendini meydana koyacak. Tabiri caizse hepimiz bir yumurtayız. Ve bizim ahiret aleminde hakiki halimiz meydana çıkacak. İşte dolayısıyla bizim bu dünyadaki her şeyimizi, bütün hayatımızı, ağzımızdan çıkan her kelimeyi, dolayısıyla her bakışımızı, her konuşmamızı, her şeyimizi kayıt ve zapt altına alan kameraların olduğu, manevi kameraların olduğu bir tezgahtır dünya. Öyleyse biz de ne yapmamız gerekiyor? Her bir dakikamız bir tohum adeta filizleniyor ahiret aleminde. Ve bizim o zehirli zakkum mu, tuğba ağacı mı olma yolundaki serüvenimizi, yol haritamızı da takip eden kameralar, ilahi kameralar var. Alem bekada gösterilecek levhaları yetiştirmeye mahsus bir muvakkat geçici bir tezgahtır dünya. Netice saadet sarayları ve zindanlar insanı bekliyor. Cehennem ağzını açmış insanı bekliyor. Cennet ağuşu nazaranesini öyle nazlı nazar sinesini açmış bizi bekliyor, bizi gözlüyor. Evet, dünya işte Bediüzzaman'ın hazretlerinin efendim Kur'an'dan aldığı ders ile mahiyetini bu şekilde tarif ediyor, bu şekilde izah ediyor. Ticaretgah dedi, misafirhane dedi. Efendim, alem bekada gösterilecek levhaları yetiştirmeye mahsus muvakkat bir tezgah dedi. Efendim, Nakkaş Ezeli'nin hikmetle yazar bozar defteri dedi. Sani Zülcelal'in esmasını gösteren ayneleri dedi dünya. Evet, yani hiç de ehli gafletin baktığı gibi değil, son derece hikmetli, son derece hakikatli. Evet, bu dünyayı bu surette yaratan Halık-ı Zülcelal'e 100.000 şükrettim. Neden? Çünkü biz bu dünyanın bir Halık tarafından yaratıldığına iman ediyoruz. Bu şekilde yarattığı için hikmetli bir Halık tarafından yaratıldığına iman ediyoruz. Bu şekilde yarattığı için elbette bundan memnun oluruz. Çünkü niye? Çünkü niye? Dünyanın bir misafirhane mi? Evet. Halık-ı Hakim böyle mi yaratmış? Evet. Öyleyse biz bu misafirhaneden ebedi yurdumuza gideceğiz. Bunun bilinci içerisindeyiz ve buna göre hayatımızı tanzim ederiz. Burası bir ticarethane mi? Evet. Öyleyse biz konuşmamıza, bakışımıza, duyuşumuza, bütün aza ve cihazatımıza buna göre istihdam ederiz. Kalbimizi buna göre kullanırız. Dolayısıyla dünya Sani-i Zülcelal'in aynesi mi? Evet. Öyleyse biz o aynelerde tazelenen, tecelli eden esmanın cilvelerini görüp Allah'a şükrederiz. Allah'a kul oluruz. Marifetullah mertebelerinde terakki ederek Allah'ı tanıyarak imanımızı inkişaf ettiririz ve ona secde-i hayrette bulunuruz. Ona ubudiyette bulunuruz. Beş vakit namazda onun şanını ilan ederiz. Allahu Ekber deriz, Subhanallah deriz, Elhamdülillah deriz. Öyleyse biz bu fani, geçici, sıkıntılı, dünyaya bedel, ebedi, saadetli cennete namzetiz. Öyleyse biz dünya zindanından cennet bostanlarına çıkacağız. Onun için dünyayı bu şekilde yaratan Halık'a, Halık-ı Zülcelal'e ne yapmamız lazım? 100.000 teşekkür etmemiz lazım. Öyle diyor. Bu dünyayı bu surette yaratan Halık-ı Zülcelal'e 100.000 şükrettim ve anladım ki dünyanın ahirete ve Esma-i İlahiye bakan güzel iç yüzlerine karşı nev insana muhabbet verilmişken bize muhabbet niye verilmiş? Nefsimiz için değil, şehvetimiz için değil, dünyanın kendisi için, dünyayı sevmek için değil. İlk 200 için Esma-i İlahiye'yi sevmek için, Allah'ı sevmek için, ahireti sevmek için bize muhabbet verilmişken o muhabbeti suistimal ederek fani, çirkin, zararlı, gafletli yüzüne karşı sarf ettiğinden insanlar bugün maalesef bu yolu daha çok ihtiyar ediyorlar. Hubbu dünya re'su küllü hadı'e, yani dünya muhabbeti diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hataların başıdır. Hadis-i şerifinin sırrına mazhar olmuşlar. Cenab-ı Hak muhafaza etsin cümlemizi. Ve 26. Lama'nın 8. ricasında burada dünyanın mahiyetini bize tarif etti Bediüzzaman Hazretleri. Ve bu ders İhtiyarlar Risalesi olduğu için o son bölümünü de okuyalım. İhtiyarlara bir mesaj veren bir cümleyle bitiyor. İşte ey ihtiyar ve ihtiyariler, ben Kur'an-ı Hakim'in nuruyla ve ihtiyarlığımın ihtarıyla ve iman dahi gözümü açmasıyla bu hakikati gördüm. Çok risalelerde kat'i bürhanlarla ispat ettim. Kendime hakiki bir teselli, kuvvetli bir rica ve parlak bir ziya gördüm. Ve ihtiyarlığıma memnun oldum. Gençliğin gitmesinden mesrur oldum. Yani üzülmedim. Bilakis mesrur oldum. Siz de ağlamayınız, şükrediniz. Madem iman var ve hakikat böyledir, ehli gaflet ağlasın, ehli dalalet ağlasın. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatı.